Ayrım 18, Sami Zdat, Soner Yalçın, sayfa 200. 6. gün, 19 Şubat 2011, Cumartesi. Saat 8. Anonsla uyandım. Sabah sayımı için düzen alın. Her sabah bu anonsla aşağı inip kendimi göstereceğim bir yeni yaşam dönemim başladı. Cezaevi kurallarını çabuk öğrenmeliyim. 17 saat su yok. Sıcak su haftada 2 gün 2 saat. Spor haftada 1 gün 45 dakika. Anlaşılan günler koğuşta geçecek. Ama en kötüsü ses izolasyonu. Ufak bir ses koğuşta dev bir gürültüye dönüşüyor. Sesi emecek materyal yok çünkü. Hele demir koğuş kapısının açılması, anlatması zor bir çirkin gürültü çıkarıyor. Haklarımı öğreniyorum. Haftada bir telefonla görüşme hakkım var. 10 dakika. Açık görüş ayda bir kez, 1 saat. Kapalı görüş ayda 3 kez, 45 dakika. Bir cam arkasında telefonla görüşüyorsunuz. Kütüphane var, bakalım ne zaman çıkma izni alabileceğim. Bazen gardiyanların, bazen gardiyan ve askerlerin aniden gelip arama yaptıkları oluyormuş. Henüz karşılaşmadım. Gardiyanla ilişkiler genelde iyi. Ufak tefek sorunlar çıkmıyor değil ama hallediliyor. Her koğuş istediği kadar gazete talep edebiliyor. Ay başında hangi gazeteleri istediğinizin listesini veriyorsunuz. Yazmaya gerek yok, parasını hesabınızdan düşüyorlar. Kahvaltıdan sonra geliyor gazeteler genellikle. Peynir ve zeytinden ibaret kahvaltıdan sonra gazeteleri okumaya başladık. Gündemde hala biz varız. Merkez medyada suç delili olarak gösterilen belgelerin virüsle geldiği haberleri vardı. Hürriyet bilişim uzmanının görüşünü birinci sayfaya taşımıştı. Sabit diskte Lost and Found adlı silinmiş gizli bir klasör bulundu. Bu klasör 28 Eylül 2010 saat 11.54'te yaratılmış ve aynı anda silinmiş. Lost and Found adlı klasör otomatik oluşturulmuş bir klasördür. Mac OS veya Linux sistemleri tarafından oluşturulur. Windows XP sistemleri tarafından kesinlikle yaratılamaz. Ayrıca yine aynı klasör 20 Aralık 2010 günü saat 9.46'da yeniden yaratılıp içindeki dokümanlarla birlikte aynı anda yeniden silinmiştir. Kullanıcının bu klasöre erişimi kesinlikle mümkün değildir. Bu klasör ve içindeki dokümanlardan yaratılma ve silinme aynı anda olduğundan kullanıcının müdahale olanağı yoktur. Bu klasör ve dosyanın yaratılma işlemi ancak Trojan virüs programı ile makineye izinsiz giriş usulüyle mümkündür. Makinenin genel kullanım odasında ve kablosuz ağ bağlantısı üzerinden internete devamlı bağlı olması nedeniyle bu belge ve dokümanın kimin tarafından yüklendiğinin tespit edilmesi mümkün değildir. Balbay'ın avukatlarının yıllardır gitmedikleri bilirkişi kalmamıştı. Virüs olduğunu ispatlamışlardı. Hatta hard disk adi emanetteyken bile girildiği tespit edilmişti. Sonuç, Balbay hala cezaevinde. Bizim için de belirsizlik söz konusu. Bekleyecektik, o kadar. Adalete güvenecektik, o kadar. Doğan Yurdakul'u NTV'ye konuşması Hürriyet'e haber olmuştu. Yurdakul şunları söyledi. Arkadaşlar, dijital korsanlık yoluyla üretilmiş bir delil nedeniyle tutuklandı. 28 Eylül 2010'da ofisimizdeki bilgisayara spam, yani virüslü bir dosya gönderiliyor. Virüs tarama programı siliyor. Dosya bilgisayarımızda kalıyor. 30 sayfalık Ergenekon'la ilgili bir dosya. Arkadaşlar, bu dokümanın çıktısı mahkemeye verilerek tutuklandı. Savcılık bunun ne şekilde bizim bilgisayarımıza girdiğinin izahını vermiyor. Avukatlar teknik arkadaşlarla araştırıp o dosyayı bulup mahkemeye götürdüler ve hakime görüntülü olarak da sundular. Mahkeme hakimi, "Bu teknik bir konu, beni aşar, bunu itirazınızda kullanın," dedi. Gazeteler virüsle bilgisayara Word dosyalarının nasıl yerleştirilebildiğini haber yapmaya başlamıştı. Milliyet bilişim uzmanı avukat Gökhan Ahi ile röportaj yapmıştı. "Bunlar çok komplike işlemlerdir, herkes yapamaz," demişti. "Kimin yaptığını biliyoruz biz, emniyet içine sızmış cemaatçi polisler." Cumhuriyet'in birinci sayfasında ise Oda TV bilgisayarında bulunduğu iddia edilen dokümanları nasıl geldiğiyle ilgili haber vardı. Bu virüse Truva atı ya da Trojan deniyordu. Peki bunlar neydi? Truva atları, yani Troyanlar, zararlı program yüklemesi yaparlar ve barındırırlar. Troyanlar bilgisayar sistemlerine sisteminiz dışından sızarlar ve yine size çoğunlukla fark ettirmeden söz konusu bilgisayarlardan bu kez dışa doğru bilgi sızdırabilirler. Bazen de sisteminizin bazı portlarını açarak bir bilgisayar korsanının dışarıdan yönetimine zemin hazırlarlar. Bunlar kendi başına olan şeyler değildir. Kullanıcı Troyan içeren programı bir şekilde çalıştırırsa aktif olur. Bir bilgisayarda bu yöntemle yapılabilecek pek çok şey olabilir. İşin en kötüsü bunlar yapılırken genelde kullanıcıların ruhu duymaz. Dün televizyon izleyememiştik, atlamışız. Başbakan Erdoğan tutuklama gerekçemizi açıklamış. Oda TV'nin yargılananları yazılarından, düşüncelerinden dolayı değil, başka bir eylemden dolayı takip altında ve bunu yapan yargı. Haberi birinci sayfadan veren Cumhuriyet Gazetesi ekliyordu. Erdoğan dosya içeriğini nereden biliyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu da yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Soner Yalçın'ın yazılarından değil, eylemlerinden dolayı soruşturulduğuna ilişkin görüşleri üzerine, ''Başbakan ayrıntıları kamuoyuna duyurursa daha iyi olur. Belki iddianameyi de kendi hazırlıyordur.'' diye konuştu. ''Sayın Soner Yalçın'ın tutuklanmasına niye şaşırıyorsunuz arkadaşlar? Şaşırmayın, burası Türkiye. Davanın savcısı belli, yargıçları belli, hangi mahkemeye çıkarılacağı belli. Bunu sağduyusu olan her yurttaş gayet iyi biliyor.'' dedi. Ertuğrul Özkök beni hedef alan yazılara karşı ''Ey sırtında amalı haç taşıyanlar'' başlıklı bir makale kaleme almıştı. ''Çok gençleri anlıyorum. Onlar hayatlarında hiç askeri darbe yönetimi yaşamadılar. 12 Mart, 12 Eylül nedir bilmiyorlar. Askeri vesayeti bilemedikleri için sivil vesayetin daha beter olduğunu hiç bilmiyorlar. Ama ya ağabeyleri? Onları affedemiyorum.'' Soner Yalçın olayını eleştirirken bile ama diye başlamaları, bahane aramaları yok mu? Beni çıldırtıyor. O her amanın arkasında bir amalı haç sembolü görüyorum. Nedir bu olup biten haksızlıklar, gaddarlıklar karşısındaki kayıtsız modern tavrı? Anlamıyorum, inanın anlamıyorum. Bu cemaat korkusu, bu cemaat tesanüdü artık midemi bulandırıyor. Üstelik çoğu eski solcu, eski devrimci. Ey siz amalı haç taşıyan eski solcular, eski devrimciler, bugün hepiniz kol kırılır yen içinde kalır, kurunun yanında yaş da yanar, geçmişte bize de yapıldı bahanesinin mide bulandırıcı aktörleri haline geldiniz. Ece Temel Kur'an'da Habertürk'teki köşesinde ama ile başlayan cümle kuranlara ve eteğindeki taşları dökenlere yanıt veriyordu. Soner Yalçın için yazılan ve basın özgürlüğüne halel geldiğini savunan hemen bütün yazılar aynı şekilde başlıyor. Düşüncelerine hiç katılmam ama. Soner Yalçın'dan ve sitesinden hiç haz etmem doğrusu. Fakat. Benim hakkımda da yalan şeyler yazmışlardı. Ancak. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Bir paragrafçık kınama yazılacak diye paragraflar dolusu aman beni de onun gibi bilmeyin telaşının gerekçesine. Korku elbette ama bir değil iki korku var burada. Şöyle ki, tıpkı patronu işten attıktan sonra gittiği yeni gazetede eski patronuyla, eski genel yayın yönetmeniyle ilgili aleyhte yazı yazanlar gibiler. Soner Yalçın birkaç gün öncesine kadar dışarıdaydı. Eğer Yalçın'la ilgili herkesin eteğinde bu kadar taş vardıysa niye dökmediler? Taraf gazetesi tutuklanmamızı zil takıp oynayarak kutluyor. Bizi bilgisayarımızda çıkan 30 sayfalık belgeler yakmış. Bir de genç bir yazarı var ki bizi uyarmış ama dinlememişiz. Bakın Rasim Ozan Kütahyalı ne yazmıştı. Ergenekon ahtapotunu tüm yönleriyle deşifre etmek zorundayız. Bu ahtapot hala oda yapılanmalarıyla propaganda, dezenformasyon, manipülasyon ve provokasyon faaliyetini sürdürmekte. Bu ülkenin vicdan sahipleri çok uyanık olmalı. Bu satırları ben 20 Haziran 2009'da Taraf'ta yazdım. Bugün 19 Şubat 2011. Tam 20 ay önceden gören gözlerin anlayabileceği bu net realiteleri ifade ettim. Bugün Yalçın tutukluyken ve yakın zamanda da Yalçın'a yardım ve yataklık edenler tutuklanmak üzereyken bunları gündeme getirmiyorum. Özellikle son cümlemde özellikle Ergenekon'un oda yapılanması istiharesiyle neyi kastettiğim çok açıktı. Bu aslında bu hücrenin lideri Soner Yalçın ve ekibi için de iyi niyetli bir uyarıydı. Ergenekon işlerini 20 ay önceden tamamen bıraksalardı bu tutuklamalar olmayacaktı. Çünkü eskiden Ergenekon'la ortak çalışmış ama sonradan tövbe etmiş kişiler çoğunlukla serbest. Israrla bu işlere devam ettiler ve olacak olan oldu. Bu son yaşananları basın özgürlüğüne saldırı olarak görenler yakın gelecekte çok ama çok utanacaklar. Ucuz bir koşan, şöhret olmaya kölece tapan bu genç adamla diyalog ancak onun seviyesinde olur ki bunu beceremem. Cahillik etrafımızı sarmış durumda. Üstelik doğası gereği kendinden emin, her şeye burun kıvıran küstah bir tavır içinde. Nasıl baş edeceksiniz? Yine taraftan liberal solcu Ronny Margulies, Kim Korkar Hain Hukuktan başlıklı makalesinde şöyle diyor. Soner Yalçın 1000 yıl hapis yatsa umurumda bile olmaz. Tahliye olduğu gün arkadaşı Veli Küçü'ye, darısı başına Veli abi, senin de kala kala 200 yılın kaldı, göz açıp kapayıncaya kadar geçer dese mutlu olurum. Kapıda Doğu Perinçek'le Yalçın Küçük onu yolcu etse, dışarıda hayat senin için zor olacak. Örgüt mörgüt kalmadı, yeniden örgütlenmenin koşullarını kolla, ziyaretine geldiğinde tartışırız deseler keyfime diyecek olmaz. Bunlar kişisel zevklerim, hukukla filan pek alakası yok. Kişinin ideolojik, siyasi değişimine, dönüşümüne kim ne diyebilir? İnsan hayat içinde farklı fikirlere savrulabilir, bunlar dönek değildir. Peki kimdir dönek? Döneklik kariyer statü planlamasıyla ortaya çıkar. Ama kişi bu gerçeği kendisinden gizler. Hiç olur mu? Para, pul, ün, şöhret, koltuk, yeni sınıfa kabul edilmek için döndüm denir mi? Kusuru meziyete dönüştürür, kurnazlık yapar, dönekliğini fikirle taşlandırmak ister. Tamam güzel, buna da eyvallah. Fakat döneklik dönmekle sona ermez. Bu kez bir türlü yok olmayan çağ dışı dinozorlara kızar. Çünkü bunlar onu kendisinden bile sakladığı döneklik gerekçesiyle yüzleşmek zorunda bırakır. Dönek bu etkiden kurtulmak için vicdanını tenekeleştirmeye çalışır. Bunun reçetesi ise nefret duygusudur. Döndüğü yere, fikre ve insanlarına kin kusar. Zayıf anını gösterenlere karşı despot olur. Konuşmalarına, yazılarına kötülük, mutsuzluk hakim olur. Emre Kongar aslında süreci en iyi analiz eden kalemlerden biriydi. Çünkü bilim adamıydı, bilimin namusuna inanıyordu. Haksızlık ne kadar büyükse bu haksızlıkları dile getirenlere karşı yapılan saldırılar da o kadar şiddetli oluyor. Bu aslında evrensel bir kural. İktidar sahipleri iktidarlarını genişletmek ve derinleştirmek istediklerinde başvurdukları yöntemler tepki doğurdukça baskılarını arttırır. Her baskı daha çok tepki doğurur, daha çok tepki daha çok baskıya yol açar. Sonunda zulüm bütün topluma egemen olur. İşte demokrasi, laiklik ve hukuk devleti bu baskı tepki baskı sarmalı olmasın, yöneticiler zulüm yapmasın diye icat edilmiş kavramlardır. Soner Yalçın ve Oda TV olayı münferit, tekil bir olay değildir. Tek başına ele alındığında olayın önemi ve anlamı iyice idrak edilemez. Bu arada The Economist dergisi de Emre Kongar'ı doğruluyordu. Ülkenin büyük medya holdingini dize getirmesinin ardından hükümet şimdi de başka muhalif sesleri hedef alıyor. Son kurban ise ordu yanlısı eğilime sahip internet haber sitesi Oda TV oldu. Ordu yanlısı ne demekse ya da ordu karşıtlığı. Daha birkaç yıl önce orduyu küçük düşürmekten yargılanmıştım. Niye kimse meseleye haber açısından bakmıyor? Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ağır bir saldırı altında. Bunu görmemek, bunun haberini yapmamak, neden sorusunu sormamak gazetecilik değildir. Saldırının nedenini yazmak, yorum yapmak da ordu yanlısı olmak değildir. Mesele sadece gerçeğe bağlılıktır. Gazeteci görevini yaparken, haberini yaparken tek ilkesi vardır. Haberin doğru olması. Hepsi bu. Yeni Çağ gazetesinden Sabahattin Önkibar gazetecilik meşalesini elinden düşürmeyen ender basın emekçilerinden biri. Sağcı, inançlı ve Erdoğan'ın hemşehrisi olmasına rağmen bunları kullanıp rant elde edeceğine hep gerçeklerin peşine düştü, gazetecilikte ısrar etti. Makalesinde beni utandıracak bir tanım yaparak başlık koymuştu. Cesur Yürek Soner Yalçın. 1. Soner Yalçın şerefli bir gazetecidir ve işi gereği herkesle konuşabilir ve de her türlü belgeyi kitap yazmak için muhafaza edebilir. 2. Avukatları Soner Yalçın ve Oda TV'nin bilgisayarlarına hackerlar vasıtasıyla korsan yüklemeler yapıldığını söylüyor ki bu her şeyi anlatmıyor mu? 3. Dördüncü yılına giren Ergenekon davası ile ilgili bu son tutuklamalar aslında bu davayı anlatmaktadır. Zira dünyada böyle ucu açık bir soruşturma örneği yoktur. 4. Soner Yalçın'a operasyon dalgasının hemen seçim öncesine denk gelmesinin hiçbir anlamı yoktur. Güldürmeyin beni. 5. Keza bu operasyonun araştırmacı gazeteci Soner Yalçın ile arkadaşlarının AKP'nin pisliklerini duyurma hazırlıklarında olmaları öncesinde olması zihinleri bulandırmıyor mu? 6. Cesur Yürek Soner Yalçın'ın AKP'ye muhalif yayın yapacak bir televizyon kanalı için kollarını sıvadığı bir süreçte bütün bunların olması üzerinde durulacak bir başka ayrıntı değil mi? 7. Keza operasyonun Kemal Kılıçdaroğlu ile Halk TV'nin satışı konusunda buluşmasının hemen ertesine denk gelmesi de üstünde durulması gereken bir başka boyut değil mi? Gazete okumayı bıraktım. Tüm gazetelerde biz varız. Halen tedavülde çok geçerli olan Montaigne'in yazdığı gibi yararsız, değersiz ve en sahte akçe olan şöhreti elimin tersiyle itekledim hep. Sevmiyorum. Bu yazılardan, haberlerden rahatsız oluyorum. Gazetecilikte elde ettiğim başarıyı hep büyük bir sorumluluk olarak değerlendirdim. Bu sebeple gerçeği bulma ve yazma konusunda katı oldum. Kimseye taviz vermedim. Dürüstlük tutkusu saplantı haline geldi bende. Tek dostum bilgelik oldu. Nietzsche'nin dediği gibi dürüstlüğümün bittiği yerde kör olurum. Bilmek istediğim yerde de dürüst olmak isterim. Yani sert, katı, acımasız. Kimileri orta yolcu olmadığım için kızıyor bana. Ah ah çok sertti. Oysa radikal olmayan gerçeklik hiçbir ahlaki değer taşımaz. Neyse. Bugün banyo günü. 2 saat sıcak su var. 2 duş yerinden birini kullanıyoruz. Diğeri su deposu işlevini görüyor. Çöp kutusunda su depoluyoruz. İlk duş sırası benim. Ancak banyo çok soğuk. Kalorifer peteği yok çünkü. Banyo biraz olsun ısınsın diye sıcak suyu 10 dakika açık bırakıyoruz. Yani önce buhar banyosu yapıyoruz. Kaç günün ardından sıcak su iyi geldi, rahatladım. Saç kurutma makinesi yok. Tek şansımız yaşayan bir koğuşa getirilmemiz. Sabun, şampuan, havlu, terlik ihtiyacımızı Oktay Yıldırım sağladı. Oktay Yıldırım'ı koğuş ağası ilan ettik. Reddediyor. Oysa çok deneyimli, 4 yıldır cezaevinde. Örneğin yemekler çok kötü. Şansımız Oktay Yıldırım. Tüm yemekleri sıcak suyla yıkıyor, çeşitli baharatlarla yeni yemekler icat ediyor. Gerçi iştahım yok, zorlukla yiyorum. Alışmalıyım. Son bir haftada epey kilo verdim. Kilo vermem iyi ama güçsüz düşmek istemiyorum. Bir de hastalıkla uğraşamam. Bu arada cezaevine atılmamla aftlar yok olup gitti. Akşam televizyon seyrediyoruz. Haberlerde hala biz varız. Hep münzevi ve neredeyse bir keşiş hayatı yaşayan, gece gündüz çalışan, haftanın çoğunu bir odadan çıkmadan geçiren ben, ekranda ve gazetelerdeyim. Hiç hoşuma gitmiyor. Hemen kaçıp saklanmak ihtiyacı hissediyorum. Hücreme, odama gittim, yatağa girdim. Böyle anlarda en iyi ilaç ezberimdeki Ahmet Arif şiiri yine. Art arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Acımızda hiçbir şey boşuna değil, yeter ki çekilen acılardan ders çıkaralım. 18. ayrımın sonu, sayfa 207.